Ayrım 8. İnsanlığı kemiren ihanet, dincilik. Zulümleriyle dini kirletenlerin tarihi. Yaşar Nuri Öztürk. Sayfa 119. Ölenler ve geberenler. Biz sürü diyoruz ama sonsuzluk erlerinden Mevlana Celaleddin Rumi eşek sürüsü diyor. Eşek sürüsü paranın insanı yoksulluktan kurtaracağını ama eşeklikten kurtaramayacağını asla öğrenemeden daha çok para kazanayım diye eşekler gibi tepinerek geçirir hayatını. Ve bir gün eşekler gibi geberir. Ölmez, geberir. Ölmek saygın bir kavramdır ve insanca yaşayanların hakkıdır. Sürü mensubu geberdiği için dış görünüşte süslü tabutlara konsa da hakikatte eşek leşi halinde gömülür toprağa. Ruhu sonsuzlaşmayı hak edemediği için göklere yükselemez. Daha doğrusu ruhu olmadığı için göklere yükselecek bir yanı yoktur. Gübre olmaktan öte bir işe yaramayan fışkılar gibi toprağa karışıp gider. Binbir kötülük ve tepinme pahasına kazandığı paraları da başkaları yer. Hayatı, yaratıcılığın eylem alanı bilen büyük melami benlik böyle değildir. O, Thales gibidir. Sürekli gökleri izler, sürekli bir şeyler yaratır. Sürü mensupları ise sürekli bir şeyler yiyip geviş getirirler gibi. Bu ikisinin yaratılışları farklıdır. Biri kısa akıllıdır, sadece oyuncaklardan anlar, öteki ise yıldızlarla konuşacak güçte yaratılmıştır. Çelik çomakla oynamak bayağılıktır onun için. Armut istemeye gelmemiştir o. Onun gözü arşa bakmaktadır, huşa değil. Arşı gözen gözle huşu, helayı gören gözü ne yazık ki ayıramaz kalabalık, yani eşek sürüsü. Bunun içindir ki huşu gören gözlerin sahipleri geberip gübre olurlar, arşı gören gözlerin sahipleri ise ölerek sonsuzluğa yükselirler. Ödül de bu noktada saklıdır, belada. Eşek sürüsü her türlü pisliğe bulaşmıştır, yani kirlidir. Bu yüzden de kucaklamak istediklerinin de kirli olmasını bekler. Bunu açıkça söylemese de içinden böyle ister ve bunun içindir ki eşek sürüsü temiz insanı sevmez. Temiz insan onun kirini, parasını görünür hale getirir, onu utandırır. Eşek sürüsünün dışladığı ruhlardan biri olan Nietzsche, ölüm 1900, bu gerçeği ölümsüz bir ilkeye ulaştırmıştır. Şöyle diyor. İnsan kirli bir nehirdir. Kirli bir nehrin kirlenmeden içine dalmak isteyenin deniz olması gerekir. Nietzsche, Zerdüşt böyle dedi, 21. Evet, eşek sürüsüyle kucaklaşmak, hemhal olmak için iki şeyden birini seçmek zorundasınız. Ya eşek sürüsü gibi kirlenmeyi kabullenmek, yahut da eşek sürüsünü temizlemek üzere denizliğinizi seferber etmenin ağır ıstırabına katlanmak. Üçüncü yol, eşek sürüsünden ayrı düşme yoludur, inziva yoludur. Melamet önderlerinin birçoğu işte bu yüzden inziva yolunu seçip eşek sürüsünün ulaşamayacağı yalnızlık burçlarına çekilmiştir. Seçimimizi yapıp mahrem olduğumuz yöne dönmeliyiz. Birkaç yöne birden yönelmeye kalbin parçalanması, tefrikatül kalp denmiştir sonsuzluk erleri. Kalbin parçalanışı önlenmelidir. Bu önleme işini züht gerçekleştiriyor. Züht, İslam imanına peygamberin ardından dördüncü kişi olarak katılan büyük sahabi Ebu Zer el-Gıffari'nin deyimiyle kalbin hürleştirilmesidir. Ebu Zer'in mesajı ve mücadelesi için bizim Maun Suresi tefsiri adlı eserimizin dördüncü bölümüne bakılabilir. Melamet eri, yani sonsuzluğa aday yaratıcı benlik iseniz zor bir yola girmişsiniz demektir. Uzun, ince bir yola. En yüceye ulaştıran bir yola. Bu yolda yalpalamadan gitmek gerekir. Sırat-ı müstakim, ipince, dosdoğru yol derler bu yola. Çok hassas bir denge ister. Dengeyi bozacak bedensel ve zihinsel yükler felaketle sonuçlanacak yalpalamalar getirir. O halde tam serbest olmalıyız. Hürriyet işte budur. Buna dünya ve ahirette sultanlık demiştir sufiler. Çok pahalıdır bu hürriyet. Karşılığını bazen hayatınızla ödersiniz. Yani bu dünya hayatınızla. Ama ödemeyi yapınca sonsuzluğu garantilemiş olursunuz. Kur'an, yaratıcı benliğin sonsuzluk yoluna kurulan iğreti nesne ve değerlere le'ab ve lehif, yani oyun ve oyalanma diyor. Le'ab, oyun ve oyalanma demek. Lehif ise gayeye varmayı geciktiren veya engelleyen şey anlamındadır. Ragıp, lehif maddesi. Lehif veya le'abı yenmek güçlü bir savaş ister. Bir başka deyimle bu, varlığın yokluğa galibiyetine giden savaştır. Bu noktada çağımızın güçlü ilahiyatçılarından biri olan Paul Tillich, ölüm 1965, şunları yazıyor. Kudret, iç ve dış olumsuzluklara rağmen benliğin kendi kendini ortaya koyma imkanıdır. Bir başka deyimle kudret, yokluğu yenme imkanıdır. Esasında insan kudreti, bireyin yokluğun üstesinden gelmeyi sürekli olarak denemesidir. Hayat, varlığın kendini ortaya çıkarma dinamiğidir. Bu bakımdan hayat sürekli kararlar vermeyi gerektirir. Bu kararların iyice hesaplanarak verilmiş kararlar olması zorunlu değildir. Bunlar, kudretlerin karşılaşma anlarında ortaya çıkan kararlardır. Her kişi, hatta her şey, tehlikeye girmek şansına sahiptir. Hatta tehlikeye girmelidir. Çünkü kişinin ve şeyin varoluş kudreti, ancak tehlikeyle karşılaşma sayesinde işe yaramaz olmaktan çıkabilir. Tillich, Law, Power and Justice 40-41. Züht, benliğin kendisini ifade edişi olan kudreti ortaya koymada, içimizde ve dışımızda bize çelme takan engelleri, iğretilikleri dışlamanın bilinci ve yöntemidir. Züht, yaşamak için yiyenlerin, yemek için yaşayanlara benzemeyen hayat tarzlarının adıdır. Başka bir deyişle züht, yemek için yaşayan eşek sürüsüne mukabil, yaşamak için yemenin ince sanatıdır. Sonsuzluk yolcuları düşünüp taşınmışlar ve bu, oyalamadan ibaret dünyaya fazla yüz vermemeyi kararlaştırmışlar. Demişler ki, bunun nimetlerden sadece yaşayacak kadarını alalım fazlası müsibettir. Bu az şeye zehid denildiği için bu yolu tutanlara zahid ve bu yolu adına züht demişler. İnsanlığın sahip olduğu ne kadar yücelik varsa tamamı bu zahitlerin, yani yaşamak için yiyenlerin eseridir. Bu yaratıcı ruhlar, beyni pörsümüş dincilerin iddia ettikleri gibi mabet veya mağaralarda uzlete çekilen, eline tesbih dışında bir şey almayanlardan ibaret değildir. Yaratıcı ruh, sadece yaratıcı olduğu için büyüktür, filan veya falan dine mensup olduğu için değil. Aslında yaratıcı ruh bir dine mensup olmaktan da münezzehtir. Bir dine mensup olabilir de olmayabilir de. Önemli olan yaratıcı ruh olmasıdır. Onun başka büyüklüğe ihtiyacı yok. Yüce yaratıcı katında yaratıcılıktan daha büyük din yoktur ki yaratıcı ruhtan daha büyük dindar arayalım. Yemek için yaşayanların, yani eşek sürüsünün bütün hayatı yaşamak için yiyenlerin ürettiği değerlerden yemlenmekle geçer. Yaşamak için yiyenlerin en önde gidenlerinden biri olan Hazreti İsa bize şöyle sesleniyor. Yemek için yaşamayın, yaşamak için yiyin. Yaşamak için yiyenlerin en büyüklerinden biri de şöyle dua ediyor. Allah'ım, Muhammed Ehli Beyti'nin rızkını günlük yiyecek miktarı olarak takdir et. Buhari, Rikak 17, Tirmizi, Züht 38. Kerbela şehidinin dedesi Ehli Beyti için böyle dua ediyordu. Kerbela melunu Yezid'in dedesi Ebu Süfyan ise akrabası Osman'ın halife seçildiği gün şöyle haykırmıştır. Ey Ümeyye oğulları, saltanatı ele geçirdiniz. Bir daha bırakmayın. İş budur, gerisi hep yalan. Ne cennet var, ne cehennem, ne vahiy var, ne de gökten bir haber. Hepsi şu başkanlık mevkini ele geçirmek için. İşte iki nesil ve iki anlayış. Birine şecere-i mel'une, lanetli ağaç, ötekine de şecere-i mübareke, kutsal ağaç diyor Kur'an. İsra 60, Nur 35. Züht ve yoksulluk. Kur'an olarak züht, yoksulluk demek değildir. Züht, bir şeylere sahip olmanın terki değil, dünyaya rağbet ve hırsın terkidir. İbn Manzur, Züht Maddesi. Züht konusunda önemli olan senin bir şeylere sahip olman değil, şeylerin sana sahip olmamasıdır. Buna göre zenginlik kadar fakirlik de insanı zühtten koparabilir. Nitekim Hazreti Peygamber, Allah'ım hem zenginlik fitnesinin şerrinden hem de fakirlik fitnesinden sana sığınırım diye dua etmiştir. Buhari, Davat 39, 44, 45, 46. Melamet ahlakının zorunlu kıldığı züht, sahip olmamak değil, sahip olduklarımızı paylaşmaktır. Ebu Zer el-Gıfari, Ölüm 32-652 anlatıyor. Ben bir keresinde Kabe'nin gölgesinde oturmakta olan peygambere vardım. Şöyle diyordu. Kabe'nin Rabbine yemin ederim ki onlar büyük hüsrandadırlar. Ben kendi kendime dedim ki, acaba ne var ki Tanrı elçisi bende hüsranı gerektiren bir şey gördü? O bu sözü tekrarlayıp dururken ben de yanına oturdum. Allah'ın iradesi beni kaplayarak, ''Ey Tanrı elçisi, babam ve anam sana feda olsun, hüsranda ve ziyanda olanlar kimlerdir?'' diye sordum. buyurdu ki, onlar dünyalığı çok olan zenginlerdir. Fakat bunların sağındaki, solundaki ve önündeki fakirlere verenleri müstesna. Buhari, Tecrid-i Sarih tercümesi 12-256-257. Zühdün unsurlar diyebileceğimiz üç parçası şunlardır. 1- Elindekini paylaşmak. 2- Başkalarındakini istememek, onlara heves etmemek. 3- Şöhret ve itibar hevesini terk etmek. Paylaşmadan melamet adamı olunamaz. Paylaşmadan mümin olunamaz. İslam düşüncesinin doruk şahsiyetlerinden biri de tasavvufun önderi sayılan Cüneyt el-Bağdadi, dayısı ve mürşidi Seri es-Sakati'ye intisap etmek istediği zaman Ölümsüz Seri, bölüm 257-870 ona şu öğüdü verdi. Sana Allah'a giden en kestirme yolu göstereyim mi? İnsanlardan bir şey isteme ve elinde olanı onların yararlanması için seferber et. Sülemi, Tabakat, Seri Bahsi. Şems-i Tebrizi de şöyle diyor. Nasıl ki Aksaray'a gidilirken bir köprüden geçilecektir, Hakk'a giden yolun köprüsü de önce malını saçmaktır. Şems, Makalat 1'e 112. Allah'a giden yolda adım atmayı zorlaştıran en büyük engel, en ağır yük, mal ve servettir. Onları insanların yararına sunmak ise sonsuzluk yolcusu için kanat olmaktadır. Değişik gaye ve hedeflerin varlığı esas hedefi unutturur. Buna kalbin parçalanması, tefrikatül kalp diyor sufiler. Ve kalbin parçalanması nedir diye soran birine açıklama yapıyor Bilal bin Sa'd. Bölüm 130-747. Her tarafta bir parça malının bulunması. Ebu Nuaym Hilye 5'e 229. İkinci unsur olan başkasından bir şey istememek ise insanın iç kuvvetlerini zayıf düşürmemenin en geçerli yolu sayılmaktadır. Hazreti Peygamber kimseden bir şey istememeyi, halktan bir şey beklemeden yaşamayı müminin şerefi olarak tanımlamıştır. Şems şöyle diyor. En iyi kanun hiç kimseden bir şey istememektir. Benim hiç kimseden dünya ile ilgili bir isteğim yoktur. Şems 1'e 194. Şems şunu da ilave ediyor. Sen şahlardan ancak onların ikramını gördüğün zaman kork. Şems 1'e 112. İkram ve iltifatına ihtiyaç duymadığımız kişiler şah bile olsalar bizi minnet altına sokamazlar. Bize zulmedebilirler ama nimet altına sokamazlar. Burada önemli olan kişilerin ikramlarını fiilen görmemek değil, o ikramlara eğilim ve ihtiyaç duymamaktır. Kalpte o ikramlara heves olduğu sürece fiilen uzak kalmak sonuca götürmüyor. Hatta böyle bir durum ikramı ve iltifatı fiilen görmekten çok daha tehlikelidir. Çünkü insanı çok daha derinden ve sürekli meşgul eder, hatta tahrip eder. Lübnanlı mistik edip Halil Cibran, ölüm 1931, bu hassas konuya şöyle parmak basıyor. İhtiyaçtan korkmak, intiyacın ta kendisi değil mi? Mevcut bir ihtiyacın acısına karşı koyan insan, hayale dayalı bir ihtiyacın esiri olan insandan çok daha şanslı ve güçlüdür. Bunun içindir ki günlük ekmeği olmayan birçok yoksul, 30-40 yıl yiyeceği hazır olan birçok zenginden daha mutlu yaşayabilmektedir. Dünyaperestler buna fakirin vurdum duymazlığı derlerse de, tam tersine bu bir vicdan ve yaratılış asaletidir. 40 yıl sonraki çorbası daha şimdiden hazırlanmış olan bir insanın ihtiyaç sancıları, geçim korkuları içinde kıvranması, herkes kabul etmek zorundadır ki bir yaratılış bozukluğu, bir kudurmuşluk, bir ruh sefaletidir. Başkalarının elindekine gönül bağlamak, özellikle ilim ve irşat kadroları için çok yıkıcı olmuştur. Bu öyle bir felakettir ki fert planında kalmaz, bütün toplumu beraberinde sürükler. Tarih bunun acı örnekleriyle doludur. Özellikle Emevi zulmü, İslam'ı yozlaştıran ve saptıran dünyaperestliğine büyük çapta bu tip bilginlerden destek bulmuştur. Tabiun devrini inceleyenler bunun açık ve acı örnekleriyle sık sık karşılaşmaktadırlar. Şöhret ve itibar arzusunu tatmin, çoğu kere görev yapma adı altında yürütülür. Despot krallık yönetimlerinin teklif ettikleri büyük memuriyetleri kabul etmeyenlere bakın. Tümünün, kimsenin kınamasını aldırmadan gerçeği açık açık söyleyen melametelleri olduklarını görürsünüz. İmam-ı Azam Ebu Hanife, ölüm 157-167, bunların önderi sayılabilecek büyüklüktedir. Onun muhteşem ve mukaddes mücadelesini ayrıntılarıyla görmek isteyenlere bizim İmam-ı Azam adlı eserimizi öneririz. İmam-ı Azam ve benzerleri bu görev yapmasının arkasında hangi bozgun planının gizli olduğunu çok iyi görüyorlardı. Bu oyuna gelmediler. Onlar biliyorlardı ki hilafet makamlarınca teklif edilen görevler kendilerinin hizmetine hayranlıktan değil, isim ve etkilerinin sömürülmesi isteğinden kaynaklanıyor. Bu yöntem bir ifal ve yıpratma yolu olup tarih boyunca bütün firavun ruhlar tarafından kullanılmıştır. İmam-ı Azam gibi yaratıcı dahiler bunu çok iyi biliyorlardı ve bunun içindir ki vakur duruşlarının en esaslı unsurları arasına mevki ve makamdan kaçmayı da koydular. Süfyan es-Sevri, Ölüm 161-777 şöyle diyor. Mevki ve makam sevgisinden sakın. Çünkü mevki ve makama karşı züht, dünya nimetlerine karşı zühtten daha zordur. Ebu Nuaym, Hilye 6-386. Dindarın en seçkin nitelikleri. Dindarın genel nitelikleri muhsin tabiriyle, seçkin ve üstün nitelikleri ise ahsen, en güzel tabiriyle gösteriliyor. Güzel düşünüp güzellikler sergileyerek ve özü sözü doğru bir halde İbrahim'in milletine uyarak yüzünü Allah'a teslim edenden daha güzel dinli kim olabilir? Allah İbrahim'i dost edinmişti. Nisa 125. Bu en üstün niteliklerin başında özü sözü bir olmak, yani olduğu gibi görünmek ve göründüğü gibi olmak gelmektedir. Bu niteliği Hazreti İbrahim'e uymak izliyor. Bilindiği gibi Hazreti İbrahim'in tipik özelliklerinden biri de onun evvah olmasıdır. Nebilerde ortak özelliklerinden biri olan evvahlık, Kur'an'daki İsar, başkalarını kendi benliğine tercih etmek ahlakının en mükemmel örneğini oluşturur. Nedir evvahlık? Kimdir evvah? Eyvah, teevvühü çok olandır diyor Müfredatül Kur'an yazarı İsfahanlı Ragıp ve ilave ediyor. Hüzne delalet eden bütün kelime ve seslere teevvüh denir. Ragıp, evvah maddesi. O halde evvah olan kişi, gamı, kederi, ıstırabı çok olduğundan sık sık hüznünü dile getiren ifadelerle çıkar karşınıza. Bu hüzün ve kederin peygamberlerde kişisel menfaat ve endişelerden kaynaklanmadığını Kur'an bize bildiriyor. Bir peygamberin bütün gamı ve kederi doğruya, mutluluğa iletmek istediği insanlar adınadır. Bu iddia şairlerde de vardır. Bayisi şekva bize hüznü umumidir Kemal. Kendi derdi gönlümün billah gelmez yadına. Namık Kemal ve sen zanneder misin ki benim hep elemlerim? Heyhat, ben nevai bir eyyamı inlerim. Tevfik Fikret. Şairlerin bahsettikleri bu ruh hali peygamberlerle onlara varis olan gerçek dindarlara özgüdür. Şairler bu işin çilesini çekmeyen söz mimarlarıdır ve şairler çilesini çekmedikleri bu yüce özellikleri bu kadar ustalıkla kendilerine mal ettikleri içindir ki Tanrı onları yapamadıkları şeyleri söyleyen vehimliler olarak nitelendiriyor. Şuara Suresi 224-227. Peygamber ve dindarın yaşayıp da sözünü etmediği güzellikler şairler tarafından yaşanmadan dile getirilen güzelliklerdir çoğu kez. Evvah'ın babası Hazreti İbrahim'dir. Onun evvahlığı öylesine büyüktür ki Cenab-ı Hak onu bu yüzden bir ümmet olarak nitelendiriyor. Nahl 120. Çünkü o bütün ümmetine yetecek bir ızdırabı tek başına üstlenmişti. Kur'an-ı Kerim onun bu ızdırabına şöyle temas ediyor. İbrahim gerçekten yufka yürekli bir insandı. Herkes için ah eder, içini çekerdi, yalvarıp yakarırdı. Hud 75, Tevbe 114. Evvahlığın özellikleri içinde en önemli yeri ıstıraptan şikayet etmemek ve insanlara küserek hizmeti aksatmamak tutar ki nübüvvetin belirgin özelliklerinden biri de budur. Nebiler bu özellikleriyle Allah'a benzerler. Nitekim Kur'an bu noktada Allah'ın isimlerinden ikisini son peygambere veriyor. Şunu da ekleyelim ki Hazreti İbrahim'e sıfat olarak verilen Halim de Allah'ın isimlerinden biridir. Şurada kaydettiğimiz inceliğe Şems-i Tebrizi şöyle temas ediyor. Başkalarının gamını çekmek Tanrı işidir. Şems Makalat 1-300. Şikayetten uzak duran evvah, gamını gözyaşıyla dile getiriyor. Bu bakımdan gözyaşı bütün peygamberlerce kutsal tutulmuştur. Allah'ın rahmeti olan gözyaşını tanımak için Allah adamı olmak gerekir. Ekmek ve et için dökülen gözyaşıyla şefkat ve rahmetten kaynaklanan gözyaşını ayırmak gönül ulularının işidir. Mevlana şöyle diyor. Sen ne anlarsın gözyaşı dökmenin zevkinden? Sen görmemişler gibi ekmeğe aşıksın. Evvahlığın önemli belirtilerinden biri de merhamettir. Bizler peygamberlerin güzelliklerine, Allah'ın isim ve sıfatlarına merhametimiz oranında ortak oluruz. Allah bizi Rahim ve Rahman isimlerine katılmaya çağırıyor. İslam büyüklerinin bazıları peygamberlerdeki evvah sıfatını Allah'ın Rahim sıfatına denk tutmuş, evvahlığı insanda beliren merhamet olarak görmüşlerdir. Nitekim İbn Mesud'un oğlu Ebu Ubeyd, evvah Rahim demektir diyerek Ebu Nuaym Hilyetül Evliya 4:156 evvahlıkla merhamet arasındaki sıkı bağlantıya dikkat çekmiştir. Evvahlık ve isar konusunda geniş bilgi için bizim Kur'an ve Sünnet'e göre Tasavvuf adlı eserimizin ikinci bölümüne bakılabilir. Muhsin Mimun'un üstün ahsen niteliklerinden biri de Müslümanlığını Allah'a çağırmak veya barışa, hayra yönelik işler yapmakla ortaya koymaktır. Allah'a çağırıp, yakarıp, barışa, hayra yönelik iş yapan ve ben Müslümanlardanım, Allah'a teslim olanlardanım diyen kimseden daha güzel sözlü kim vardır? Fussilet 33. Balkan Müslümanlarının yetiştirdiği en değerli diplomatlardan biri ve aynı zamanda değerli bir düşünür olan İzzet Begoviç bu gerçeği ölümsüz bir güzellikte formüllendirmiştir. Şöyle diyor: Kur'an, iyi insan ol ki Müslüman olasın diyor. Müslüman ol ki iyi insan olasın demiyor. Demek ki dindar, iyi insan olduğu için Müslümandır. Müslüman kimliği taşıdığı için iyi insan iddiasında bulunan ne dindardır ne de gerçek Müslüman. O olsa olsa dinci olur. Dindar, iyi adam olduğunu belgelemek ihtiyacı duymaz. Çünkü onun bizzat kendisi belgedir. Ve herkes onun iyiliğinin kendiliğinden tanığıdır. Dinci ise dindarın tam tersidir. Dinci, iyi adam olduğunu ispatlamak için eylemlerini değil, Müslüman nüfus kağıdını öne çıkarır. Çünkü dincinin eylemlerinin birçoğu dinin değil, dinsizliğin belgesidir. 8. ayrımın sonu, sayfa 131.